Vitamin Diller'in 2017'nin ilk homeopati podcastine hoş geldiniz. Bugün Serdar Bey ile birlikteyiz. Serdar Büyüközel, sevgili homeopatımız bize kendisi acil yardımlarda neler kullanılacağını geçen en son yılın programında olduğu gibi devam edecek anlatmaya. Umarım çok güzel bir yeni yıl kutlaması yaşamışsınızdır. Çünkü biz bu yıl için çok heyecanlıyız. Podcastlerle yeni konulara sizin için yer vereceğimizi düşünüyoruz ve gerçekten homeopati o kadar derin bir konu ki anlat bitmez. Binlerce remedi var fakat burada ancak zamanımız kısıtlı. Geçen programda da bahsettiğimiz gibi özellikle evde akut durumlarda kullanabileceğiniz remedileri anlatıyoruz bu programda. Serdar Bey de bunun ayrımlarını çok güzel bir şekilde anlattı. Geçen podcast'te kaçıranlar varsa lütfen ilk önce burada durdurup bir önceki podcast'i dinleyin. Hatta mümkünse geçmiş sezonu da dinleyin. İlk kez bizi dinliyorsanız. Çünkü çok değerli bilgiler hepsi birbirinin üstüne koyarak gidiyor. Sevgili arkadaşlarımla bu çalışmalara katılmaktan ben de çok memnuniyet duyuyorum. Ben lafı uzatmayayım. Yeni yıl başlangıcında Serdar Bey'e bırakayım. Serdar Bey nasılsınız? 2017'ye hoş geldik hep birlikte.
Hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Ve heyecanlıyım. Üstelik ilk yardımın bu ilaçlarla ilgili bölümü bittikten sonra yeni projelerimiz var. Yeni sürprizlerimiz olacak. Bu program biter bitmez yeni bir programın hazırlığı için çalışmalara şimdiden başladık. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Bugün ferrum fosforikumla başlayacağız. Ferrum fosforikum demir ve fosfor elementlerin birleşmesinden elde edilmiş bir bileşik. Ve bu bileşikten yapılmış bir homeopatik ilaç. Programı ilk defa dinleyecek olanlar için yine hatırlatalım. İlaçları belli bir şablona bağlı kalarak anlatıyoruz. İlaçları biraz daha geniş anlatıyoruz. Ama bu programı dinleyenlerden bu kadar geniş kapsamlı kullanmalarını istemiyoruz. Daha çok kaza ve yaralanmalarda kullanmalarını istiyoruz. Tecrübe kazandıkça ilaçları daha çok hastalıklarda kullanmalarını istiyoruz. O yüzden biraz geniş anlatıyoruz. Ama bu kadar geniş kullanmayı hemen başlamalarını önermiyoruz. Şimdi ferrum fosforikum şöyle bir ilaç. Demir fosfattan elde ediliyor. Daha önce anlattığımız akonit ve belladona ilaçları gibi enfeksiyon hastalıklarında kullanılan bir ilaç. Fakat akonit ve belladona kısaca hatırlayalım. Çok kuvvetli ilaçlardı. Yani akonit ve belladona'ya ihtiyaç duyan kişilerin yakalandıkları enfeksiyonlar çok hızlı gelişiyordu ve çok şiddetli seyrediyordu. Oysa ferrum fosforikuma ihtiyaç duyan kişi biraz daha güçsüz ve hastalığa verdiği reaksiyon da daha zayıf. O yüzden hastalığın başlangıç aşamasında semptomlar daha kuvvetli değilken acaba işte bu durum ferrum fosforikuma uygun mu diye aklımıza geliyor. Solunum yolu hastalıklarında özellikle balgam varsa aklımıza ferrum fosforikum geliyor. Yavaş yavaş daha yeni ortaya çıkmaya başlayan ateş, üşüme, boğaz ağrısı, kulak ağrısı gibi durumlarda henüz belirtilerin hafif ve sayıca çok olmadığı durumlarda acaba bu durum ferrum fosforikum olabilir mi diye aklımıza getirebiliriz. Yüzde kızarıklık, solgunluk görülebilir. Bu ilaca ihtiyaç duyan kişi konuşkandır, komik ve heyecanlıdır, düşüncelerine odaklanamaz. Belli isimler ve gerçekler konusunda zayıftır ve bunu bilir ve bundan rahatsız olur. Ferrum fosforikuma ihtiyaç duyan tipik biri öyle kanlı canlı, güçlü kuvvetli biri değildir. Tersine sinirli, hassas, anemik biridir. Kolayca demir kaybeder ve kansızlık şikayetleri çeker. Ferrum fosforikum demin konuştuğumuz üzere akonit ve belladona kadar şiddetli reaksiyon veren güçlü biri değildir. Ve ileride göreceğimiz gelsemiyum gibi çok zayıf biri değildir. Bunun arasında bir yerdedir. Yani akonit ve belladona bir tarafta, gelsemiyum öbür tarafta ise ferrum fosforikum ortada bir yerdedir. Bugün gelsemiyumdan da bahsedeceğiz. Onun da nasıl bir ilaç olacağını öğreneceğiz. Nabzı yumuşaktır. Akonit gibi huzursuz değildir. Göğüs hastalıklarına yatkındır. Ateşi vardır. Nabzı tam olarak hissedilir. Derisi kuru ve sıcaktır. Ve susuzluk çeker. Yeni başlayan enfeksiyonlarda hareket kötü geliyorsa, soğuk iyi geliyorsa bu ilacı düşünebiliriz. Ferrum fosforikuma ihtiyaç duyan kişinin kendini rahat hissettiği durumlar soğuk, dinlenmek ve yumuşak hareket etmek. Kendini kötü hissettiği durumlar akşamüstleri kanamalı durumlar, adet dönemi, ışıktan rahatsız olur, baş ağrısını artırır. Açık hava, hareket etmek, et, balık, süt, kahve, çay tercih etmez. Ferrum fosforikum kısaca böyle bir ilaç. Biraz geniş bir tablo çizdik. Dediğimiz gibi sizin aklınızda kalması gereken şey şu, yani yeni başlayan ve ilk defa kullanacak biri iseniz. Hastalık çok şiddetli seyretmiyor, yeni başlamış oluyor. Semptomlar güçlü değil. Yüzde kızarıklık, solgunluk var. Kişide böyle bitkinlik, güçsüzlük var. Özellikle üşüme sonrası, boğaz ağrısı, kulak ağrısı gibi durumlarda ferrum fosforikum olabilir mi diye aklımıza getiriyoruz. Karar veremezsek tabii ki elbette homeopatımıza danışıyoruz. Siz hiç ferrum fosforikum kullanmış mıydınız Başak Hanım?
Evet, evet. Ben de geçen sene bayağı bir ferrum fosforikum kullandım. Yani bu bahsettiğiniz şeylerde bazılarında kendim denedim hani olana göre. Bir kısmında da geçen bölümde de bahsetmiştim. Beraber çalıştığım homeopatın bana önermesiyle hani karar vererek kullandığım şeyler oldu. Dolayısıyla yani çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastalıklarımızda ciddi bir şekilde rahatlıkla atlatmamıza yol açıyor. Yani başka ekstra bir ilaç kullanmıyoruz. Diyet ve bazen de bitkisel çaylar takviyesi dışında. Bu anlamda yani homeopatiye şu an bile bu kadar programı dinledikten sonra şüpheyle bakanlara da diyebilirim ki gerçekten işliyor. Yani mucize gibi bir şey. Çünkü bir şeyi bittikten sonra aylar sonra bile halen onu işlediğini görebiliyorsunuz. Etkisi gitmiyor. Çok derin çalışan bir sistem. Ancak doğru hani tercih yapılması gerekiyor. O yüzden bu kadar ince ince detaylar var. Şimdi bütün çerçeveye evet. Uygun olup olmadığına göre çocuklarda uygulamada doğru olacaktır.
Doğru seçilmiş bir ilaç gerçekten de çok küçük bir dozu ile bile mucizeler yaratabilir. Ben de mesela özellikle kış zamanı böyle elimde olmadan, iyi giyinmeden sokağa çıkmışsam ya da dışarıda kendimi hazır hissettiğimden daha fazla tutmak zorunda kalmışsam ve eve geldiğimde üşütmüşsem böyle bir kırıklık, bir boğaz ağrısı, böyle bir ateşlenir gibi olma hali olur olmaz mesela hemen bir akonit alıyorum. Yarım saat içinde, bir saat içinde derhal hastalığın ilerlemesi duruyor ve başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan atlatmış oluyorum. Teğet geçmiş oluyor yani hastalık. Şimdi biraz evvel bahsettiğimiz gelsemiyum ilacıyla devam etmek istiyorum. Gelsemiyum ilacını gelsemiyum sempervirens adlı bitkiden elde ediyoruz. Bitkinin köklerini kullanarak elde ediyoruz. Gelsemiyum anlatırken eğer ben bir şeyleri gösterme imkanım varsa Dali'nin bir tablosunu kullanıyorum. Dali'nin uyku diye bir tablosu var. Google'da Dali ve uyku yazın ya da işte belki İngilizcesini yazmanız daha uygun olabilir. Sleep yazın. Bu o kadar enteresan bir tablo ki bir kafa, tabii Dali'nin çizimiyle sürreel bir kafa ve kafanın acayip uykusu var. Yani her yeri düşmek üzere. Çenenin altında destek var, göz kapaklarının altında destek var, burnunda, kulakta, her yerde. Ve ben gelsemiyumun nasıl birine iyi geleceğini anlatırken hep bu resmi göstermeyi tercih ediyorum. Yani kafamda gelsemiyum tablosu bende böyle bir etki uyandırıyor. Hani böyle grip oluruz da yataktan çıkamayız, kolumuzu oynatacak halimiz kalmaz ya. İşte gelsemiyum öyle bir tablo. Baş o kadar ağırdır ki hasta kaldırmakta zorlanır. Baş ağrısı görülür, göz ağrısı görülür, adaleler ağrır, aşırı bir yorgunluk vardır. Bütün omurga boyunca üşüme hissi vardır, susuzluk vardır. Ve çok ilginç, bu ağır grip tablosunun dışında gelsemiyumun yine ilk yardımda hemen kullanılabilecek çok enteresan iki durumu daha vardır. Bunlardan bir tanesi sahne korkusu, bir tanesi sınav kaygısı, bir tanesi de dişçi koltuğu korkusudur. Özellikle bu stresli durumlarda çocukta veya kişide ishal ortaya çıkıyorsa, yani mesela okul müsameresinde sahneye çıkıp şarkı söylemesi lazım, sıra çocuğa geliyor. Tam işte hani adını anons ediyorlar ama bizimki koşa koşa tuvalete gidiyor ve üstelik bir de ishal. İşte o zaman bu çocuğun gelsemiyuma ihtiyacı var. Veya aynı şekilde önemli bir sınava girecek. İşte mesela üniversite sınavı veya TEOG sınavı gibi böyle çocukları strese sokan ciddi bir sınava girecek. tam böyle sınav başlamak üzere rehber öğretmen kitapları dağıtıyor, kronometreye basıyor falan. Tam o sırada bizimki çok feci bir şekilde hemen tuvalete gitmek zorunda. Üstelik bir de tuvalette de işte ishal olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir stresi bu çocuk daha evvel yaşamışsa ve biz işte önceden böyle bir tecrübeye sahipsek, bir daha yaşamasın diye bir daha buna benzer bir sınava girmeden önce bu kişiye gelsemiyon verebiliriz. Onu hazırlamak için sınavdan önce tekrar böyle bir durum başına gelmesin diye. Bunun dışında gelsemiyoma ihtiyaç duyan kişinin zihin tablosu şöyledir. Hasta işte az evvel örneğini verdiğimiz üzere kendisine zor gelen bir durumla başa çıkamaz. Adeta felç olur. Konuşmak istemez. Yalnız kalmak ister. Dikkatini bir konuya veremez. Bunun için çaba harcarsa boşluğa düşer, bellek kaybına uğrar, anlamsızca konuşmaya başlar. Ruh hali çok değişir. Konuşmak, yazmak isteyebilir. Gelsemiyoma ihtiyaç duyan kişinin gözleri ağırlaşır, uykusu gelir, göz bebekleri genişleşir, genişler. Uyanık olduğu halde gözleri kapalıdır. Hareket etmek istese bile bunu yapamaz, kasları ona itaat etmez. Ve az evvel söylediğimiz üzere, duyduğu heyecan ne kadar şiddetliyse bir ishal hata yaşaması da o kadar yüksek olasılıktır. Terleyince rahatlar, hareket edince rahatlar. Yorulmak iyi gelmez, hareket etmek kötü de gelebilir. Hava değişimi iyi gelmez, gece yarısından sonra daha da kötüleşir. Tütün ürünleri, sigara dumanı rahatsız eder, ılık ve nemli hava rahatsız eder, şarap rahatsız eder ve ışık baş ağrısına sebep olabilir. Bir çocuğa korktuğu için, stres yaşadığı için gelsemiyum vermeye karar vermeden evvel onun durumuna akonitin de uygun olup olmadığını karşılaştırmanız gerekir. Ama aradaki farkı anlamak kolaydır. İşte bu kişinin stres karşısında daha evvel işte tuvalete koşup ishal olup olmadığı bir göstergedir. Korkma sebebi ciddi bir göstergedir. Yani işte bir ciddi kaza ve yaralanma, bir deprem ardından mı korkuyor yoksa bir sınav kaygısı, bir dişçi ziyareti öncesi mi stresleşiyor? Bunlar göstergedir. Bunlar açık ve net olarak iki ilaç arasında karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Sizin gelsemiyumla ilgili tecrübeniz olmuş muydu?
Evet, evet. Yani mesela bu diyelim işte ferrum fosforikum kullandım. Sonra ateşi çıktı derken biraz iyileşiyor gibi oldu. Sonra tekrar bir enfeksiyon oldu. Böyle uzayan, devamlı bitip bir daha bir başlayan, böyle süründüren griplerde benim homeopatımın önerdiği bir şeydi aynı zamanda gelsemiyum. Onu da ek yapmak isterim. Yani böyle bitip tekrar başlamış gibi bir türlü iyileşmeyen durumlarda diyelim 10 günü de aşıyor, devamlı tekrar enfekte oluyormuş gibi oluyor. Bir daha burnu akıyor, bir daha öksürüyor, tam geçiyormuş gibi oluyor, bir daha başlıyor. Onları da kullanıyorum gelsemiyum. Evet.
Özellikle de çok ciddi böyle bir kırıklık hali varsa, yataktan çıkmak için bir türlü enerji yoksa, evet, gelsemiyum böyle bir durumda ilk akla gelen ilaçlardan biri. Bugün sanki böyle biraz tempolu gidiyoruz. Belki daha fazla ilaç da anlatabiliriz diye hissediyorum. Şimdiki ilacımız Hepar. Tam adıyla Hepar sülfürüs kalkerium. Hepar, istiridyenin iç kısmı ve sülfür bir arada kimyasal bir işlemden geçtikten sonra elde edilen bir ilaç. Yani içinde kükürdün özellikleri var ve kalsiyumun özellikleri var. İstiridyenin iç kısmı biliyorsunuz tıpkı dişimiz gibi bir tür mine tabakasıyla kaplı ve o tabakanın da ağırlıklı olarak içerdiği element kalkera, yani kalsiyum. Hepar özellikle iltihabi durumlarda akla ilk gelen ilaçlardan biri. Mesela diş afseleri veya kulak iltihapları gibi. Daha evvel hep vurguladığımız üzere enfeksiyon hastalıklarında, iltihaplarda özellikle acemiyseniz ilk tedavi, ilk ilacı sizin seçmenizi önermiyoruz. Böyle bir durumda mutlaka homeopatınıza, homeopatınız yoksa kulak burun boğaz uzmanınıza danışmanızı öneriyoruz. Ama homeopatiyle ilgili belli bir tecrübeniz olmuşsa, ilk kullandığınız ilaç Hepar olmayacaksa, o zaman böyle durumlarda sizin aklınıza gelebilecek ilk ilaçlardan biri Hepar ve kendinizi yeterli hissediyorsanız Hepar kullanabilirsiniz. Yavaş iyileşen cerrahat dolu deri enfeksiyonları, çıbanları, yutkunma ağrısı da içeren kulak enfeksiyonları ya da boğaz enfeksiyonları arka arkaya hızlı şekilde yüksek sesli öksürük ve sarı renkli balgamlı boğaz enfeksiyonları aklımıza HEPAR ilacını getirebilir. HEPAR hassas biridir. Hem kendisinden hem etrafındakilerden memnun değildir. Kolayca kızabilir. O kadar ki sanki kendisini kızdıran birini soğukkanlıkla öldürebilirmiş gibi bir izlenim bırakabilir. Üzgün ve ağlamaklıdır. Akşamları özellikle kızmaya ve intihar etmeye yatkınlığı olur. Bunlardan bahsedebilir, böyle şeylerden bahsedebilir. Ufacık bir nedenden dolayı rahatsız olabilir. Arkadaşlarını görmek istemez. Hızlı konuşur, unutkan olur. Her şeyin en iyisini o bilir. Sabah yatakta uyandığında o gün olacaklara dair hayaller görebilir. Özellikle çok hassastır. Yani ufacık şeylerden çok büyük acı duyabilir. Deri sorunları geç iyileşir. Hava söz konusu olduğunda da çok hassastır. Mesela evin içinde ufacık bir hava akımı olsa, küçücük bir kapı aralığından, pencere aralığından sızan havayı hisseder ve buna dayanamaz. Gece yatarken eli yorganın dışına çıksa kendini kötü hisseder. Sese ve kokulara karşı da çok hassastır. Ağrı onu bayıltabilir. Kalbi de hassastır ve kolay etkilenir. Tıpkı akonit gibi kuru soğuk havadan etkilenir. Zonklayan ve batan ağrıları vardır. Boğazına sanki balık kılçığı batmış gibi hisseder yutkunurken. Öyle bir hissiyat vardır boğazında. Ağrıları zonklayıcıdır. Ağrının olduğu bölgede özellikle iltihap da varsa, yani iltihabın aktığı görülüyorsa, HEPAR akla gelen ilk ilaçlardan biridir. Afselerde çok iyi sonuç verir. Benim kanal tedavisi görmüş ve kökü iltihap yapmış bir dişim vardı ve sonunda gittiğim bütün dişçiler artık o dişin kurtarılamayacağını ve çekilmesi gerektiğini söylediler. Ve afseli bir diş olduğu için de öncesinde antibiyotik kullanmamı istediler. Ama ben vücuduma, bağışıklık sistemime güveniyordum. Bunu herkes için önermiyorum. Yaşlı birine ya da işte zayıf bir çocuğa uygun olmayabilir. Ama ben homeopati bilen bir diş hekimine gittim. Homeopati hocama danıştım ve kendime de güvendiğim için önce HEPAR sülfür aldım. Bu iltihabın iyice akmasını sağladım. Bir iki gün sonra da işte operasyon için aldığım randevuya gittim. Ve antibiyotik kullanmadan o dişi çektirdim. Diş çekiminden sonra daha evvel de konuşmuştuk. Böyle bir durumda ilk ilaç arnikadır diye. Arnika kullandım. Arnika kullandıktan sonra da tabii büyük bir diş olduğu için o bölge dikişliydi ve Stafisagra'ya kullandım. Sonra tabii orası çok travma yaşadığı için böyle iyileşmesi bir hafta 10 gün sürdü. Ve benim birkaç ay boyunca çakan ağrılarım oldu. Bu ilacı da biraz sonra göreceğiz. Çakan ağrılar için de Hiperikum diye bir ilacımız var. Birazdan göreceğiz. Orada daha fazla bilgi vereceğim. Ve dolayısıyla ben bütün bu süreci hem başka bir ağrı kesici kullanmadan hem de antibiyotik kullanmadan atlattım. Bunu da en başta HEPAR sülfüre borçluyum. HEPAR sülfüre iyi gelen etkinlikler: ılık yatakta yatmak, sıcağı seven biri HEPAR sülfür. Soba, kalorifer yanında olmak, tıpkı o böyle hani şömine yanında büzülen kediler gibi. Rahat elbiseler, yatağa uzanmak, vücudunun ağrımayan tarafı üzerine yatmak, terlemek ve enteresan bir şekilde çok sağlıklı olmadığı halde bu kişi tütün iyi geliyor. Yani tütün ürünleri kullanmak iyi geliyor. Kötü gelenler: açık hava, kuru soğuk hava, bizzat soğuk, vücudunun ağrıyan tarafı üzerine yatmak, vücudunun herhangi bir yerine ya da ağrıyan yerine baskı uygulamak, uyumak, dokunulmak, soğuk şeylere dokunmak, yatarken üstünü açmak ve sabah ilk kez uyandığında HEPAR sülfüre ihtiyaç duyan kişi kendini kötü hisseder. Buradan da o kişinin ilacını saptamak için bazı ipuçları yakalayabilirsiniz. Sizin hiç HEPAR sülfür kullanma ihtiyacınız olmuş muydu?
Evet, yani çok uzun süredir zaten biz evde homeopati yapıyoruz, 7-8 yıldır. Bu da kış hastalıklarında kullandığımız ilaçlardan biri, hani antibiyotik yerine.
Siz o zaman bayağı tecrübelisiniz.
Evet
yani. Yani artık ilk yardımı da hani böyle biraz daha özgüvenle, ilk yardım sınırlarını zorlayıp artık hani böyle hastalık başlangıcında falan ufak tefek yardımla ilaç seçebilir hale gelmişsinizdir artık.
Evet, kendim de analiz yapıyorum bazı durumlarda, kullanıyorum. Ama hani son zamanlarda, yani son birkaç senedir homeopatla çalıştığım için o biraz daha işimi kolaylaştırdı. Daha hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyorum. Çünkü genelde analiz yapmak kolay olmuyor. Buradaki bütün detayları okuyup, çocuğa en çok hangisinin uyduğunu belirleyip, daha fazla özelliği uyan ilacı seçip, daha az özellikle uyanları da ikinci, üçüncü sıraya koyup hani bulayıp verip, böyle bir yöntem var benim uyguladığım evde. Ama homeopatla çalışmanın kolaylığı tabii ki de hani çocuğu tanıdıktan sonra homeopat, onunla görüşme yaptıktan sonra size önerdiği ilacı kullanıp hani sizin ona rapor edip gereken değişen semptomlar varsa ona göre gerekirse yeni bir ilaca geçmek gibi, sizin diş tecrübenizde olduğu gibi. Durum yenilendi, koşullar değişti, yeni koşullara göre yeni ilaç vermek gibi. Şimdi ben bu şeylerde, bilmiyorum önceki programlarda ne kadar bahsettik bundan, ama bir kit almak isterlerse bu mesela içinde heparin sülfür olsun, şey olsun. Burada ilaç dozlarını ne olarak kullanacaklar? Yani hani kaçlık öneriliyor? Şöyle kısa bir araya ben şey soksam devam edeyim.
Olur, olur. Biraz değinmiştik ama bu vesileyle tekrar edelim.
Yani bir tane bir hatırlatma yapsak. Çünkü tabii, tabii. Birkaç programdır anlatıyoruz ilaçları.
Yani doz konusunu ayrı bir programda ele almıştık. Fakat hani bu sezonda hiç ele almamıştık. Ben çok kısa bir hatırlatayım tekrar. Şimdi bu konuda Türkiye'de eczanelerimizde ilacımız olmadığı için aslında çok fazla seçme özgürlüğümüz yok. Yani bir eczaneye git bana onu ver bunu ver falan deme özgürlüğümüz olmadığı için, daha herhangi bir ilaç dağıtıcısı ilaçları Sağlık Bakanlığı'nda ruhsatlandırıp eczanelere dağıtmaya başlamadığı için, böyle hani işte bana onu ver bana bunu ver, işte o ilacı istiyorum ama şu potansiyel olsun deme lüksümüz yok. Dolayısıyla şu anda zaten ya dernekler aracılığıyla ya yurt dışındaki akrabalar, dostlar aracılığıyla alabildiğimiz belli başlı kitler var. Bu kitlerin içinde de sıklıkla ya 30 kere seyreltilmiş ilaçlar oluyor. Yani 30C dediğimiz ilaçlar oluyor. Ya da 200 kere seyreltilmiş 200C dediğimiz ilaçlar oluyor. Dolayısıyla elimizde ilaç sayısı çok fazla değil. Hem de ilacın kuvveti seçeneği çok fazla değil. Çok hassas kararlar verme durumunda değiliz. Yani 30C mi olacak, 200C mi olacak? Ve işte 20-30 ilaç arasından da hangisini vereceğiz diye bir özgürlüğümüz var. Yani homeopatiyi az bilenlerin kısıtlı kaynaklarla ulaşabilecekleri bunlar olduğu için öyle çok atla deve seçimler olmayacak. Peki 30 mu vereceğiz, 200 mü vereceğiz? Şimdi bu semptomların ne kadar şiddetli olduğuyla ilgilidir bir. İkincisi, şimdi biz bunu yaşlı birine mi veriyoruz yoksa bir çocuğa mı veriyoruz? Yani vereceğimiz kişi ne kadar güçlü, bununla ilgilidir. Dolayısıyla çok hassas kişilere veriyorsak, yaşlı kişilere veriyorsak o zaman 30C seçiyoruz. Fakat güçlü bir çocuğa veriyorsak, çok fazla sağlık sorunu olmayan bir çocuğa veriyorsak ve özellikle o çocuk hastalığın semptomlarını şiddetli yaşıyorsa o zaman ona direkt 200C de verebiliriz. Bir de madem doz konusunu konuşuyoruz, bir de şunu hatırlatalım. Çok güçlü olmayan kişiler için bazen ilaçları kuru doz olarak vermek de doğru olmayabilir. Yani hani şişeden hapı çıkarıp direkt emdirmek de doğru olmayabilir. O zaman daha tedbirli gitmek adına şöyle yapıyoruz. O bir tane hapı, o hani böyle 33 mililitre, 25 mililitre küçük cam şişelerde su satılıyor ya, onlardan birini içindeki suyu yarıya kadar boşaltıyoruz. İçinde o şişenin yarısı kadar su varken bir tane hapımızı o şişenin içine atıyoruz, eritiyoruz. Hafifçe sallayıp çalkalıyoruz. Sonra ilacımızı o şişeden veriyoruz. Yani bir kere de bir hapın tamamını vermiyoruz. İşte yarım şişe suya o hapın enerjisini bölüyoruz. Ve her seferinde bir kapak vererek daha tedbirli, daha hafif bir doz vermiş oluyoruz. Bunun güzelliği şurada. Bir, verdiğimiz kişi çok güçsüzse ona güçlü bir ilaç yüklemesi yapmayarak onu çok zorlamamış oluyoruz. İkincisi, güçlü olduğunu varsayalım. Verdiğimiz ilaçtan emin değilsek ona çok kuvvetli bir doz vermeyerek biz çok risk almamış oluyoruz. Çünkü verdiğimiz hafif dozun etkisi de çabuk geçecektir. Doğruysa tekrar edip devam etme imkanımız her zaman var. Ama yanlışsa, işe yaramadığını görüyorsak, işte ona daha hafif bir doz verdiğimiz için biz daha az risk almış olacağız. O ilacın etkisi de daha çabuk geçeceği için, eğer yanlış ilaç seçmişsek verdiğimiz hasar da daha az olacaktır.
Evet, teşekkürler açıklamayı için.
Şimdi az evvel bahsettiğimiz ilaçla ben devam etmek istiyorum. Hipericum'dan bahsetmiştim, benim diş çekme maceramdan bahsederken. Hipericum'da Hipericum perforatum diye bir çiçekten elde ediliyor. Bitkinin tamamı kullanılıyor. Bu da Türkiye'de yetişen tanıdığımız bitkilerden biri aslında. Hatta aktarlarda falan çayı satılıyor. Ama tabii biz homeopatide önce bu ilacın tentürünü elde ediyoruz. Sonra serreltip çalkalıyoruz. Ondan sonra kullanıyoruz. Çay olarak kullanmıyoruz. Özellikle sinirlerin yoğun olduğu bölgelerdeki yaralanmalarda omurga, kuyruk sokumu, dil, göz, parmak, tırnak gibi hassas bölgelerdeki yaralanmalarda kullanılıyor. Sızlayan, zonklayan, ağrılı hallerde aklımıza gelen ilk ilaçlardan biri. Kesilen uzuvların, orada artık olmayan uzuvların hayalet ağrıları için de kullanılabilir. Ayrıca çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Biliyorsunuz özellikle anneleri endişelendiren durumlardan biri de mesela paslı yaralanmalardaki tetanoz riskidir. Böyle bir durumda tabii ki doktorunuza danışıp aşı olup olmayacağınıza kendinizin karar vermesi, doktorunuzu dinlemeniz gerekiyor. Ama diyelim ki mesela yazlıktasınız, klinikten uzaktasınız ama yanınızda homeopati kiti var. Böyle tetanoz olma olasılığı uyandıran bir yaralanmaya maruz kalmışsanız, işte böyle bir paslı çivi batması falan filan, yine Hipericum vermeniz buna maruz kalan kişiye onun tetanoz riskini düşüren bir seçim olacaktır. Eğer çivi gibi sivri bir cihaz batmışsa, sivri bir cisim batmışsa, yine aklınıza gelmesi gereken ilaçlardan biri Ledum. Tetanoz konuştuğumuz için Ledum'dan bahsediyorum. Ve daha sonra Ledum'dan ayrıca bahsedeceğiz. Şimdi Hipericum'da kalmaya devam edelim. Isırık ve sokmalarda da Hipericum düşünebiliriz. Çünkü sonuçta Hipericum sinir sistemi üzerinde etkili bir ilaç. Özellikle sinir sistemi üzerinde, sinir yolları üzerinde ağrılı, zonklayan, hassas her türlü acıda aklınıza Hipericum gelebilir. Delinme, kesilme, ezilme sonucu oluşmuş keskin, zonklayan ağrıları olan yaralanmalar, parmaklarda, dişlerde, başka hassas bölgelerde, diş tedavilerinden sonra, cerrahi işlemlerden sonra, ayağa kötü basılması gibi ortaya çıkmış tırnak yaralanmalarında hep Hipericum aklınıza gelebilir. Hipericum böyle yaralanmalar dışında nasıl birine iyi gelir? Yani Hipericum'a daha derin konularda ihtiyaç duran birinin zihni nasıldır? Sanki onu havaya kaldırmışlar da oradan düşecekmiş gibi bir hissi vardır. Yazarken hata yapar, harf atlar, ne söyleyeceğini unutur. Gece 04'ten sonra uykusunda hararetli hararetli konuşur. Çay içmek zihinsel hareketliliğini artırır. Yaralanmak sinir sistemi üzerinde çok büyük bir etki yapabilir ve depresif bir ruh hali ortaya çıkarabilir. Yaralanmanın yarattığı şok ve korku konusunda da iyi bir ilaçtır. Ama tabii şok ve korku söz konusu olduğunda her zaman arnike ve akonitle bir değerlendirme yapılıp en iyi ilacın hangisi olduğuna ondan sonra karar vermek gerekir. Şimdi hep hani ortadan dinleyenler yanlış anlamasın diye sık sık tekrar ediyorum bu bilgiyi. Şimdi birinin ayağına bastılar diye ona Hipericum verebilirsiniz ama onda az evvel saydığımız işte yazarken hata yapıyor mu onu da kontrol edeyim demenize gerek yok. Yani sağlıklı biri yaralandığında tabii ki zihninde bu tür sorunlar görmeyeceksiniz. Biz biraz daha geniş niye anlatıyoruz? Sizi daha iyi bir homeopat yapmak için ilaçlarımız hakkında biraz daha fazla bilgi veriyoruz. Yani sağlıklı birinin ayağına basıldığında, eline çivi battığında veya dişi çekildiğinde o tabii ki durup dururken gece 04'te uykusunda hararetli konuşmaya başlamayacak. O sadece zonklayan sinir ağrıları çekecek. Ve siz sadece zonklayan sinir ağrıları çekiyor diye ona Hipericum verebilirsiniz. Fakat siz eğer birinde zonklayan sinir ağrıları görüyorsanız ve ondan sonra aynı anda bir yaralanma söz konusu olmadığı halde bu kişinin zihninde de biraz evvel saydığımız türden semptomlar görüyorsanız, yani çay içince kötüleşiyorsa, işte yazı yazarken hata yapıyorsa, harf atlıyorsa, durup dururken gece 4'ten sonra uykusunda hararetli konuşmaya başlıyorsa, bu ilk yardımın konusu değildir ama işte siz eğer dikkatli bir gözlemciyseniz, ya işte ben bunu işte Serdar Bey'i dinlediğim homeopati programında dinlemiştim, yoksa bu kişinin hiperikuma mı ihtiyacı var falan deyip mesela bir homeopata danışabilirsiniz ve bu kişiye hiperikum verebilirsiniz ve iyi gelecektir. Bu detayları sizin acemi halinizde hastalık tedavisi yapın diye değil, İlacı biraz daha iyi anlayın. Bu semptomlar da kulağınızın bir köşesinde, zihninizin bir köşesinde dursun. Gelecekte siz daha iyi bir homeopat olmaya karar verip ilk yardım sınırlarını biraz zorlayıp azıcık daha böyle arada bir yere gelirseniz, işte o zaman aklınızın bir köşesinde başka ne tür semptomları yakalayarak ilaçları tanıyabileceğiniz bulunsun diye anlatıyoruz. Yoksa hemen kullanın diye anlatmıyoruz tabii ki. Onun da tekrar altını çizelim. Şimdi çok kısa bir parantez açıp değinmek istediğim bir konu var, özellikle anneler için. Şimdi bir homeopatın avantajı elbette en az 2-3 yıl bir homeopati eğitimi almış olması ve 7'den 77'ye kadından erkeğe bir sürü hastayı, hatta meraklıysa belki işte evcil ev hayvanlarında gözlemleyip çok geniş yelpazede bir hasta portföyüne sahip olması. Ve tabii sadece 20-30 ilacı değil, en az 400-500 ilacı eğitimi sırasında öğrenmesi ve elin altındaki kitaplar aracılığıyla da 1000-1500 ilacı rahatlıkla araştırabiliyor olması. Tabii sizin işte ev haliyle bunu yapmanıza imkan ve ihtimal yok ama annelerin de şöyle bir avantajı var. İşte annelerin kime bakacağı belli. Yani işte eşine bakacak, eğer birlikte yaşıyorlarsa belki ebeveynlere bakacak. En çok da çocuklara bakacak. Dolayısıyla evet, homeopatinin teknik tarafında bir takım eksikler var. Ama hastayla ilgili nasıl bir avantaj var? Yani doğumundan beri bildiğiniz çocuklarla ilgileniyorsunuz. Yani o çocuğun 1 yaşında, 1,5 yaşında, 2 yaşında, 2 ay 10 günlükken yaşadığı bütün hastalıkları biliyorsunuz. Ve onu oynarken gözleme şansınız var, arkadaşlarının ilişkisinde gözleme şansınız var, sizinle olan ilişkisinde gözleme şansınız var. Büyük anne, büyük baba ile olan ilişkisinde gözleme şansınız var. Okulda öğretmenleriyle gözleme şansınız var. Bir homeopatın böyle bir gözlem yapma şansı yok. O sonuçta siz onu muayenehaneye götürdüğünüzde 1-1,5 saat gözleyebilir. O kadar. Ama siz çocuklarınızı 7-24 gözlüyorsunuz neredeyse. Yani okula başlayana kadar. Sonra da okula başladığında da işte sosyal çevresinde gözlüyorsunuz. Bu da sizin en büyük avantajınız. Dolayısıyla eğer kendinizi neyi gözleyebileceğiniz konusunda iyi eğitirseniz, bu da sizi zamanla çok iyi bir homeopat yapacaktır. Yapmadığını varsayalım. Yani homeopatiye o kadar da ağırlık vermediğinizi varsayalım. O zaman da gittiğiniz, danıştığınız homeopata bu yaptığınız değerli gözlemler sayesinde o kadar kıymetli bilgiler verirsiniz ki homeopatın işi çok kolaylaşır. O yüzden işte bunları anlatıyoruz biraz. Yani bu semptomların bizim için değerli, kıymetli olduğunu bilin. Bunları fark etmeyi kendinizi hazırlayın. Yani algılarınızı bunları yakalayacak şekilde açık tutun. Siz bu konuda ilaç verme cesareti göstermeseniz, kendinizi yeterli görmeseniz bile bu semptomları homeopatınıza anlatın ve böylelikle homeopatınız sizin için, çocuğunuz için, danıştığınız kişi için daha doğru seçimler yapabilsin sizin yardımınızla. Biraz da o yüzden bu konulara giriyoruz. Şimdi hiperikumla ilgili genel özelliklere devam ediyoruz. Ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissi veya aynı anda sanki bir sürü iğne batıyormuş hissi. Hiperikum gerektiren yaralanmalar dokunmaya karşı son derece hassastır. Yaralanma sonrası kasılmalar görülebilir. Ağrılar çok şiddetli olabilir. Bu sinirlerin zedelendiğini gösterir. Ağrıların çok tipik bir özelliği vardır. Sanki böyle elektrik vermiş gibi, yıldırım düşmüş gibi çakma şeklindedir ağrılar. Hiperikuma iyi gelen çok tipik bir şey yok. Hiperikuma kötü gelen şeyler soğuk ve soğuk hava, sisli hava, akşam, sırt üstü yatmak, ağrısız tarafa yatmak, öğlen saatlerinde güçsüzlük, yürüyüş yaptıktan sonra güçsüzlüktür. Böylelikle hiperokumaya ilgili anlatacaklarımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Çok teşekkür ederiz Serdar Bey bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Eminim ben de sizi dinlerken tekrar tekrar kitaplarımı elime alıp hani daha fazla ne anlatabilirim, ne bakabilirim diye kontrol ediyorum. Bilgilerimi de tekrar hatırlıyorum. Ben çok beğeniyorum kitaplarınızı. Özellikle her konuya değinmişsiniz. Eğer bu podcastleri okuyup dediğiniz gibi homeopatiyle daha yakından ilgilenmek isteyen kişiler varsa benim gibi anne olarak evde gözlem yaparak çocuklarına ilaç vermeyi denemek isteyen o zaman bu kitapları edinip çalışmalarını mutlaka öneriyorum. Çünkü çok detaylı bir şekilde hazırlanmış. Burada programda bahsettiğiniz pek çok bilgiler var. Çok sağ olun tekrar hani bilgilerimi tazelediniz. Ben de bu podcast'i sizinle sunmaktan çok memnun oldum. Herkese bu yeni yılda ilk programdan sonra muhteşem homeopati dolu, sağlık dolu bir yıl diliyorum. Serdar Bey sizin de son sözlerinizi almak için size bırakayım da.
Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben de her anlattıkça sizlerin sorularıyla o sorulara cevap verirken kendi bilgilerimi hem tazeliyorum hem pekiştiriyorum. Hem de her seferinde zihnim daha basit, daha güzel, daha ayrıntılı, daha anlaşılır, nasıl anlatabilirim diye egzersiz yapıyor. Dolayısıyla ben aynı konuları bile anlatıyor olsam, onları her tekrar ettiğimde o her seferinde daha iyi hale gelmiş oluyor, daha rafine hale gelmiş oluyor. Ben daha iyi bir öğretmen haline gelmiş oluyorum. O yüzden bu program emin olun bana da çok ciddi katkılar sağlıyor ve ben de bunun için sizlere teşekkür ediyorum.
Peki görüşmek üzere. Bugünkü podcast yanımızı tamamlıyoruz. Herkese iyi günler dileriz.
İyi günler. You've been out of touch and we're on and off, feeling like a rag doll. Our love is missing soul and a